Ayrım 19, sayfa 180. Her bir parçası başka modellerden toplanmış, parça parça rengarenk motoruna bindi Deniz. Motorun düşük devirli sesi ıssız sokakta yankılandı. Sokağın sonuna doğru giderken birkaç blok ötede, çok yükseklerde güneşi selamlarcasına saltolarını atarak kuşları fark etti. Sokağa ilk girdiklerinde kuşlar mıydı bunlar? Merakla gözlerini havada sürü halinde dönen kuşlardan ayırmadan bastı gaza Deniz. Çünkü kuşlar bir yere gidiyorlardı. Kuşları takibi bir binanın önünde bitti. Yeni evleri burası olmalıydı. Binanın kapısında motoru durdurdu ama inmedi. İçeri girip girmemeyi düşünürken kapı açıldı. Küçük bir çocuk mahmur gözlerle sırtındaki kocaman çantayı iki büklüm taşırken çıktı apartmandan. Beyninin büyümesi için en büyük ihtiyacı olan uykusundan zorla kaldırılmış, sabahın köründe beceriksizliğin boyutlarını öğrenmeye gönderiliyordu. Okul adı verilen o işkencehaneye. Çocuğun servise binmesini izledi Deniz. Uykulu, anlamaz, fark etmeyecek kadar da küçük köleler servisin içine doluşmuşlardı. Yola koyuldular, kafalarına sokulmaya çalışan saçmalıklara doğru. Deniz tekrar binaya döndüğünde kapının ardına kadar açık kaldığını gördü. İndi motordan. Kapatacaktı kapıyı, içeriye girdi. Kapının üstüne baktı. Tepesinde kapanması için ittirici bir sistem vardı. Eliyle kapıya dokunur dokunmaz sistem çalıştı ve kapı kapandı. Apartmanın karanlığında kaldı. Merdivenleri çıktı. Merdivenler bittiğinde çatının kapalı kapısının altında sızan güçlü ışığa baktı. Çatı kesin kilitli olmalıydı. Ama değilse kuşları korkutmasın diye yavaşça denedi tokmağı. Kapı açıldı. Çatıya çıktı Deniz ve kuşlar havalanmadı. Çatının her köşesinde kondukları yerde Deniz'in kıyıya yürümesini izlediler. Şehrin manzarasına baktı Deniz. Kat kat birbiri üstüne yığılan binalar birbirine hükmeden insanlar gibiydi. Her biri kirli, bıkkın ve renksizdi. Karşısında çatıya kaydı gözleri. Okul önlüğüyle sabahın köründe çatıya çıkmış bir çocuk bitkileri sulamaktaydı. En azından bir çatı canın yeşiliyle kaplanmıştı ve kuşlar havalandı. 8. Can Malay. Can'ın hayatındaki her şey değişirken oto yıkamada hiçbir şey değişmemişti. Aynı köhne, sıradan yer, aynı büyük, demir kapılarla kendini diş duyadan saklamış, sanki dengeyi içeride hapsetmişti. Alkolle karıştırdığı antidepresanların ağır kimyasında hafiflemeye çalışan, zehirlenmiş bir psikolojiyle yaklaştı demir kapıya. Uyandığı banyonun sert zemin etkisi hala sırtında ve eklem yerlerindeydi. Kapının nereden açıldığına baktı, bulamadı. Daha önce buraya nasıl girmişti, hatırlayamadı. Keşke arabasıyla gelmiş olsaydı ama anahtarları bulamamıştı. Zaten kullanmaya kalksa da kesin bir yerlere çarpacaktı. Garajda duran ağaçların hiçbirinin anahtarı yoktu. Aklına Ali geldi. Evet, Ali almış olmalıydı. İçindeki kızgınlığa kapılıp telefonunu aradı. Ali'yi arayıp öfkesini kusacaktı. Ama yanına telefonunu almamıştı. Yürümek için çıkmıştı. Ayağındaki terliklere baktı. Ayakların üşüdüğünü ancak o zaman anladı. Kafasına geçirdiği kapüşonunu indirdi. Eşofmanın üstüne giydiği pardüsü acayip terletmişti. İnsanın bir yanı üşürken diğer yanının sıcak sıkılmış olması nasıl bir çelişkiydi? Pardüsüyü çıkartıp atmak istedi ama kolunu kaldıracak hali kalmamıştı. Gücünün son kırıntısıyla demir kapıya vurdu. Otoparkta oturmuş, dikkatli bir kıpırtısızlıkla kendini izleyen çocuğa baktı. 12 yaşlarındaydı. "Şşt, bakacağına söylesene, açsınlar!" diye bağırdı. Kelimeler ağzından istediği gibi çıkmıyordu ama çocuğun kendisini anladığını biliyordu. Aralarında 2 metre falan vardı. Çocuk çok uzakta olmasa yanına yürüyecekti. Demir kapıyı yaslanıp kendi kendine havaya bağırdı. "Açsanıza kapıyı!" ve gülmeye başladı. Şehrin en köhne semtinde, paslı bir kapının önünde içeri alınmak için bekletilmesinin trajikomikliğine güldü. Böyle kapıda beklemeyle yıllar olmuştu diye düşünürken gülüşü aniden dondu. Hayır, yıllar değil, daha yıl bile olmamıştı. Duruyu kapıda beklerkenki hali şimşek gibi çaktı aklında. O bekleyişte hissettiği tüm duygularla birlikte geri geldi. O çaresizlik hissi. Haykırdı Can Manay, ciğerlerindeki havayı nefretle kovarcasına. tekmelemeye başladı kapıyı. Duru'yu kendinden ayıran o lanet olası kapıyı keşke o gece kırsaydı. Keşke tüm kuvvetiyle saldırsa ve parçalasaydı. O kapıyı Duru'yu kendinden ayıran kırsaydı. Duru'ya sarılsaydı, anlatsaydı. 12 yaşın ön yargısızlığında ama yaşadığı yere gelen insanların çektiği acıların ve kayboldukları anlamsız yaşamların tanıklığını izledi çocuk Can Manay'ı. Birazdan alacaklardı onu içeriye. Kameralardan görmüş olmalıydılar. Ayağını vura vura yırtmıştı terliğini. Can Manay bile bu hale düşüyorsa hayat gerçekten acımasız olmalıydı. Yoksa acımasız olan insanlar mıydı? Sahip oldukları onca şeye rağmen arsızca sahip olamayacakları şeyleri istiyorlardı. İstemeye odaklanmışlardı. Ancak istediklerini elde edince yaşadıklarını hissediyorlardı. Halbuki sahip olmak bir hiçti. Her şeye sahip olan insanların dengesizlikle nasıl kıvrandığını biliyordu çocuk. Çoğunu burada görmüştü. İnsan dengede değilse sahip olduğu şeyler sadece oyalamaydı. Sahip oldukları maddelerin oyalamasıyla hiçlik değildiler. Can Manay'ın demir kapının açılmakta olduğunu birkaç saniye sonra fark etmesini izledi çocuk. Tek ayağındaki terliğin ve sarhoşluğun dengesizliğinde kendisine açılan iki kola koşarcasına, kapının aralığında dalmasına, bahçede ilerleyip sallana sallana ama telaşla eve girmesine baktı. Uzun zamandır oyalanmışa benziyordu. 9. Ayahu Asça. Bozulan bağırsakları içlerinde hiçbir şey tutmamak için kasılarak ne varsa dışarı atarken kendini yere bıraktı Can. Ölüyordu. Emindi. Eşofmanın içine sıçarak ölecekti. Onu boklar içinde çöplüğe atılmış halde bulacaklardı. Emindi. Bağırdı bir kez daha. Ama kimse gelmedi. Gelmiyorlardı. Kalkabilse, kapıdan çıkabilse, sokağa ulaşabilse, yardım bulabilse ama kasılan bağırsakları kilitlenmişti onu. Hafif doğrulabildi ama ağzından fışkırırcasına çıkan kusmuk o kadar tazikliydi ki boynuna önce geriye gitti, sonra kafası kustuğu yere yapıştı. Fren yapmış bir aracın camına yapışmış gibiydi. Kusmuğun devamı aynı tazikle ama yere yapışmış kafasının frene takılarak burnundan çıktı. Hayatında ilk defa kusan birinin dehşetinde ve saatlerdir kusmanın verdiği tükenmişlikle kusmaya devam etti Can. Bedeninin kontrolünü tamamen kaybetmişti. Aklı çığlık atıyordu ama atılan o çığlık ciğerlerinden bir türlü çıkmıyordu. Kendi sessiz çığlığı içinde kusarak boğuluyordu. Bedeninin ne varsa boşaltılması ne kadar sürdü, ne kadar sürecekti bilmiyordu. Ne salaktı. Hanımın kendisine uzattığı çayı hemen dikmişti kafasına. Düşünmeden, sormadan, içinde zehir olduğu aklına bile gelmemişti. Yine bağırdı. İçinde hava almayan ciğerlerinden azıcık bir ses çıktı. Hırıltın içinde kaybolan boğuk bir ses. Ve yine öğürdü. Öğürmesiyle birlikte çayın iğrenç tadı geldi ağzına. Sormuştu, ne bu diye, ama sormadan önce zaten içmişti. Hanım, ayahuasca demişti ve sonra tebessüm edip gitmişti. O tebessümü hatırladı Can. Öğürmeye devam ederken tüm detayıyla aklını o gülümsemede gezdirdi. Ölüyordu. Vücudunun içi boşalıyor ve sırılsıktan terliyordu. Terden ıslanan saçının bir tutamı gözünün önüne gelmişti. Ucundaki damla yerde, hemen burnunun dibindeki kusmağa değmek üzereydi. Her şey sanki bir anda olmuştu. Neden o çayı içmişti? Sancı aniden kesildiğinde kendini bıraktı. Sancının ucundaki o damla kusmukla birleşti. Can, sancının terk ettiği bedeninde çirilere kaçtı. İnsanın ağrıdan kaçabileceği bir yer var mıydı? İlk düzgün nefesini temkinle aldı. Gözlerini açmadan, yıllar süren bir an geçip gitmiş ve geride tek bir hal bırakmıştı. Rahatlama. Nefesini biraz daha toplayınca, sanki derisini içeriden yüzmüşler gibi her yana yayılan, toplayınca sanki derisini içeriden yüzmüş gibi her yanına yayılan ağrıyla yüzleşti ve titremeye başladı. Kafasını yana çevirip kapıya baktı. Kapıya varabilse, sokağa çıkabilse, yardım alabilse, kendisine verilen zehir söyleyebilse, ayahu haşa diyebilse, hafifçe doğruldu. Sonra vücudu devreleri kapadı, bayıldı. İnsanın ağrıdan kaçabileceği tek yer bilinçsizliğiydi. Bilinçsizlik kendinden kaçanların her anlamda sığınabildiği tek yerdi. 10. Ada. Ne kimlerle dans ettiğini, masanın üstüne nasıl çıktığını, neler içtiğini hatırlayabildi, ne de nereden düştüğünü, yanağındaki şişliğin nasıl olduğunu, arabaya nasıl bindiğini, Şadi'nin evine nasıl geldiğini. Vücudunun alkol ve diğer kimyasallardan sıyırmak için girdiği savaşın ilk cephesini kafasını kaldırarak kazandı. İkinci cephede nihayet doğrulabildi ve gecenin ense köküne yaptığı basınca rağmen etrafına baktı. Şadiye'nin salonundaki renkli divanın üstündeydi. Başı acayip ağrıyordu. Elleri ve üzerine bulaşan kurumuş çamur da neydi? Tugay neredeydi? Herkes neredeydi? Tugay diye seslenince evin hizmetlerinden biri sessiz ama hızlı adımlarla koşarak geldi ve adaya Tugay Bey'in orada olmadığını, Şadiye Hanım'ın uyuduğunu, sessiz olması gerektiğini ve mümkünse artık gitmesini kibarca açıkladı. Tuvalete geçirdiği yarım saatten sonra kendisini arabaya yerleştirmesi epey sürdü. Arabası buraya nasıl gelmişti? Tugay'ı aramak istedi. Çantası, cep telefonu neredeydi? Derken hepsinin arabanın içinde olduğunu fark etti. Anneannesinin çaresiz cevapsız aramalarını es geçip hemen Tugay'ı aradı. Cevap alamadı. Neyse ki mesaj geldi. Aşkım, toplantıdayım. Dinlen sen. Akşam çıkınca ararım. Saat 4 olmuştu. Tugay birazdan arardı. Eve doğru yola çıktı. Yolda kusmak için iki kere durduktan ve bir kere de dalgınlıkla otobandan çıkışını kaçırdıktan sonra ancak evine varabildi ada. Kapıda anneannesinin dırdırına maruz kalmaktansa arabanın içinde oturup aradı anneannesini ve kısaca açıkladı neden geciktiğini. Güya düşüp fenalaşan Şadiye'ye yardım için hastanedeydi. Ve bu kadar ünlü birine yardım ederken kimseye haber veremezdi. Şadiye ölebilirdi. Eve girdiğinde kendisine sorular soran anneannesini susturup odasına çıktı. Bu evden ayrılmanın zamanı gelmişti artık diye düşünürken kendini yatağa bıraktı. Banyo yapması şarttı ama yataktan kalkması da imkansızdı. Vücudu şaltellerini indirir gibi bir bir kapadılar sanki her bedenini. Önce o topuklu ayakkabıların yer ettiği his kayboldu ayağından. Sonra sırtındaki ağrı yatağın yumuşaklığıyla sarmalanınca hafifledi. Şadiye'nin koltuğunda uyurken yamulmuş boyun kasları nihayet gevşedi. Ada suyun derinliklerine bırakırcasına uykunun içine bıraktı kendini. Derine indikçe indi. Karanlığın içinde iyice gevşedi. Uykusunun ilk aşamasına geçti. Deniz'in suratı aklına doğmasa uykusu derinleşecekti. Deniz, parlak gözleriyle insan kalabalığının arasında dikilmiş kendisine bakan Deniz. Yataktan fırladı ada. Rüya değildi bu. Dün akşam Deniz'i görmüştü ama nasıl? Aniden kalkmanın etkisiyle yine midesi bulandı. Ve banyoya koşup kusarken aklında sadece Deniz vardı. Kafasını tuvaletten kaldırdı. Kapıyı endişeyle çalan anneannesine hırladı. Yok bir şeyim, biraz rahat bırak ya. Gözünü kapadı. Deniz'i görüp görmediğini, aklına gelen bu görüntünün zihninin oyunu olup olmadığını tartmaya çalıştı. Ama Deniz oradaydı. Neredeydi bulamıyordu ama oradaydı. Durmuş kendisine bakmaktaydı. Hatırlamaya çalıştı ada. Şadiye'nin kahkahaları geldi aklına. Ama hafızası boşlukları tamamlayamıyordu. Gözünü açtı. Kalbi hızlanmıştı. Deniz'i görme olasılığı kapladı içini. Başı dönüyordu. Lavaboya tutunup bir kez daha hatırlamaya çalıştı. Şadiye'nin kahkahaları, vokalist çocukla oynaşması, tuvalette çektiği kokainin dökülmesi, yürüdüğü her yerde herkesin kendine odaklanması. Tugay neredeydi? Gözlerini yine iyice sıktı, hatırlamaya çalıştı. Tuvalette Tugay'ın peşinden gitmişti. Hayır, Tugay'ı aramak için gitmişti. Hatırlaması şarttı. Dans ederken kulübün içinde ışık oyunlarını hatırladı. Ve ayakkabılarını nasıl çıkardığını ama Tugay neredeydi? Aklında Tugay'ı bulsa sanki Deniz'e de ulaşacaktı ama hatırlayamadı. Kendisine böyle hafıza oyunu oynadığı için aklını cezalandırmak istercesiyle eliyle kafasına vurdu. Bir daha vurdu. Suyu açıp yüzünü yıkadı, ağlamak istedi ama hiçbir şey hissetmiyordu ki ağlasın. Ağlayamadı. Denize odaklandı yine ama beyni sürekli ona Tugay neredeydi diye sordu. Gözlerini kapatıp kafasını silkelercesine salladı. Tugay önemli değildi. Deniz neredeydi? Görüntü aniden netleşti. Ada yanağındaki ağrıyı hatırladı ve tuvaletten çıktığını, tuvalet miydi orası? Evet evet, tuvaletten çıktığında koridorun gerisinde hareketsiz duran tek bir kişi vardı. Herkes gibi kendisine bakıyordu o da. Ama hareketsizdi, tanıdıktı. Kimdi diye yürümüştü ona doğru ve hatırladı. Deniz'di. Varaş'ın karanlık koridorunda, arka çıkışın önünde duran Deniz belirmeye başladı aklında. Dikildiği yerde öylece durup kendisine bakması hayal olamazdı. Deniz'in dönüp arkasındaki acil çıkış kapısından çıkıp gidişini hatırladı. Sonra Şade'nin sesi geldi aklına. Deniz karşısında dururken arkasından kendisine seslenen sesi niye Deniz'in peşinden koşup gitmemişti ki? Ada daldığı derin bir kuyudan çıkar gibi kendine geldi. Deniz geri gelmişti. Gelmiş miydi? Gülümsedi. Midesinin bulanması bile geçti. Başı bu kadar dönmese zıplayabilirdi. Tekrar yıkadı suratını. Kafasını aynadaki yansımasına kaldırdığında hala kendini iknadaydı. Rüya değildi bu. Olmamalıydı. 11. Uyanış. Uzun süreden sonra ilk defa güneşin ışığıyla uyandı Can. Cam tavandan iniyordu ışık. Gözlerini kıstı. Vücudunda hissettiği ılıklığa baktığında suyun içinde olduğunu anladı. Kollarının altına geçirilmiş tuhaf şişme plastiğe asılı halde büyük bir küvetteydi. Sıçrayarak kalktı, kurtuldu plastikten. Parmakları buruşmuştu suyun kırıştıran etkisinden. İnanamıyordu, ölmemişti, zehirlenmemişti. Yukarıdaki ışığı ulaşırcasına uzanmış bitkilerin arasında yerleri ince kumla kaplı bir odadaydı. Sıcak suyun içinden aniden çıktığı için üşümeye başladı. Tekrar suya girmek istedi ama önce baktı temiz miydi. İçinde ne varsa çıkartmıştı neyse ki. Su tertemizdi. Suya girdi tekrar. Boynu ve başı hafif hafif ağrıyordu. Susadığını anladı. Doğrulduğunda içeriye hanım girdi. Çok ciddi bir ifadeyle baktı. Çırılçıplak cam manaya ve odanın ortasında o sırada konulan sandalyeye otururken bir daha asla buraya bu şekilde randevusuz gelmemelisin dedi. Sandalyeyi koyan adamı bir işaretle odadan gönderdi. Cam manaya doğrulup ölüyordum diye çıkıştı. Hanım ne olursa olsun asla çözülmeyecek bir soğukkanlılıkla emin misin derken Can söyleyeceği her kelimenin hayatına mal olacağını hissederek sustu. Emin değildi. Çok kustum, ölüyordum dedi. Daha sakin bir tonda. Hanım, yüklendiğin zehrin bir kısmını attı vücudun. Normalden 10 gün arınmaya girmeli, sonra bize gelmeliydin. Ama geldiğinde belli ki gidecek yerim ve bekleyecek zamanın yoktu. Seni biz arındırmak zorunda kaldık. Zorlandık biraz, gayet normal diye açıkladı. Hanım bu kadar ciddi olmasa, bu tuhaf enerjisi olmasa bağırıp çağıracaktı Can. Çektiği acısının hesabını soracaktı. Ama sesini çıkaramadı. Kendisine çare için gelen insanlarla nasıl oynadığını düşündü ve sakince geriye yaslandı. Çare için gelmişti hanıma ve insan çare ararken sakin olmazsa bulacağı tek şey belaydı. Sakince sordu. Dengede miyim? Hanım, sence dedi. Can dalga geçtiğini ancak birkaç taneye sonra hanımın gözlerindeki o küçük yansımadan anladı. Daha önce sandalyeyi koyan adam bir bardak suyla içeriye girdi. Can'a suyu verip sessizce gitti. Can içinde limon olduğunu içerken anladığı suyu çekmedi ağzından. Daha önce hiç olmadığı kadar susamıştı. Hepsini içti. Ayrım sonu.